أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 488. حديث طاعة النساء ندامة kadınlara itaat pişmanlık getirir. Dünyanın herhangi bir yerinde, bir zaman ve bir mekan kesişim noktasında, orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin şerefli sözleri duyulmamış, Kur'an-ı Kerim'in o muhkem ve müteşabih ayetleri, vahyin insanlığı aydınlatan nur ve furkan özelliğine haiz ayetleri bilinmemişse, öylece bir hayat programı yaşanır elbette. İnsanların insana, kadına, eşyaya, mala, mülke ve değerler sistemine bakışları farklıdır, ayrıdır, birbirinden değişik, birbirine zıt görünümlüdür. Oysa bütün hepsini toplasanız, çarpıp bölseniz geriye ne çıkar? İki yol çıkar. Bir Rahman yolu, bir de şeytan yolu. Yani ya insanlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın istediği gibi hayata bakacaklar, değerlendirmelerini ona göre yapacaklar, hayatın her bir birimini, eşyayı ona göre yerleştirecekler ya da ya onu tamamen hayatın dışında zannedip şeytan ve dostlarının dediklerini dinleyecekler veya bazı bölümlerde güçleri yetmediği için Allah'ı kabul ettiklerini ifade etmekle birlikte, geriye kalan kimi bölümlerde Allah'a yetki sınırlaması getirerek kendi bildiklerini yapacaklar. Fakat bu arada şu ön bilgiyi özellikle hatırlayalım. Şeytan dediğimiz varlık sadece cinlerden biri değildir. Rahman olan Allah'a kafa tutan, hayır sen değil ben bilirim, evet sen bilirsin belki fakat benimle ilgili olanı ben bilirim diyen herkes şeytandır, yaptığına şeytanlık denir elbette. Buna göre, hani her şekil oturacaktı ya gözümüzde, cam cam olarak kalacaktı dünyamızda, onun misyonu, onun fonksiyonu hep camlık olacaktı. Ama ayakkabı ayağımızda, gözlük gözümüzde bulunmalıydı. Ev, eğer meskense bizim sükunet mahallimiz olacaktı. Gece sakin olacak, gündüz maişetimizle beraber olacaktık. Ama bunlar Allah'ın dediği şeylerdi. Bakın ben ona bakarak böyle yaptım. Kadın mı? Zevk aleti olmalıydı diyorsa bir başkası. Çocuk mu? Şan ve şeref işareti olmalı. Mal mı? Yücelik belgesi olarak algılanmalı diyorsa birileri. İşte bunlar da bir başka bakış açısıdır elbette. Fedakarlık mı? Neydi o senin dediğin? Tarihte galiba mitolojik dünyada öyle kelimeleri rastladığımı hatırlıyorum. Geçenlerde öyle bir destan okumuştum diyorsa birisi. Cömertlik mi? Enayiliktir diyorsa. Ya da kadın mı? Namus mu? İffet mi? Nedir o dedikleriniz? Özgürlüğe vurulan prangalardır onlar iddiasında bulunuyorsa. Elbette bu tür dünyanın insanıyla bir başka dünyanın insanı belki ağızdan çıkan lafızlar olarak aynı kelimeleri kullansalar da kelimelere yükledikleri anlam açısından birbirlerini anlamaları ve anlaşmaları mümkün değildir. Bulunduğunuz zamandan çok daha önceleri yaşamış birinden söz ediyoruz. Ama sizin için yaşamış. Seni var eden onu görevli göndermiş. Adı gökte Ahmet, yerde Muhammed olan, adı anılınca salavat getirmeye memur ve mecbur olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, örneğimiz, sevgimiz, sevgilimiz. Allah onu böyle görevlendirmiş. O gün konuşmuş ama kıyamete kadar onu peygamber kabul eden herkes için konuşmuş. Evet orada yaşamış. Mekke'de doğmuş, babasını kaybetmiş ama sonra annesini de kaybedecek olan bu küçük yavru özel bir çocuk olarak büyümüş mü? Kendisini Allah hazırlamış ama insanlar hazırlamışlar mı dersiniz? Kim neye neden hazırlasın ki? Kim ne biliyor ki gelecekle ilgili? Haydi bugünkü hazırlananlara bakın isterseniz. Ölüm denilen bir gerçekle nice yollar, aşılmaz duvarlara yani geçilmez dağlara uğramıyor mu? Öyle olunca aleyhissalatü vesselam orada yaşamış, 40 yaşında özel görevlendirilmiş, daha önceki görevlendirilmeleri belki bizim fark dünyamızın, his dünyamızın, algı dünyamızın dışında olmuş belki ama 40 yaşından sonraki görevlendirme doğrudan bize yansıması gerekmiş. Allahu Teala öyle demiş, değil mi? İşte o peygamber, o gün yaşayan peygamber, sonra Medine'ye hicret eden, başından şu işler, şu işler geçen bir peygamber var tarihte. Bunu kimse inkar edemez. İşte o peygamber dinin aslıdır. Yaşamış ve güzel yaşamış. Güzel söylemiş, hoş şeyler söylemiş. Ne dersiniz? Yoksa hiç ağzından bir şey çıkmamış mı? Senin kafana göre konuşmadığı, senin aklına uygun gelmeyen yerlerde dememiştir galiba demen kurtarmaz değil mi bu işi? Öyleyse peygamber var ve söylemiş. O günün insanları için, tabi o günkü kadınlar savaş bilmez, barış bilmezmiş, o günkü kadınlar ticaret bilmez, sosyal hayatta etkinlikleri olmaz veya siyasal hayata karışamazlarmış. Ondan dolayı kim ki kadınlara? Yani peygamber, o güne ait peygambermiş desenize. Ya da peygamber o zamanın peygamberi, o mekanın peygamberi, bizim zamana, bizim mekana göre daha çağdaş, daha farklı yeni bir peygamber gelsin mi demek istediniz diye sorasım geliyor. İsterseniz bir başka çeşit dinleyin sözümü. Hani peygamber o dönemde söylediklerini bugün insanlar esatirul evvelin şeklinde mi algılayacaklar yoksa? Yani eskilerin masalları öyle mi? O güne ait. Hani tarihselcilik denilen şeyleri hatırladım da belki ondan etkilendim. Bir peygambere inanıyorum. Kıyamete kadar dönem insanların peygamberi olacak bir peygamber. Yani kıyametten hemen öncesinde bir insan ben Müslüman olmak istiyorum. Ya Rabbi ben seni razı etmek istiyorum. Nasıl? Yani şekilde görüldüğü gibi diye tarih boyunca insanlara peygamber formu sunmuşun. Benim kimim var peygamberim olarak? Ben kime inanacağım dese mutlaka kendisine Muhammed Aleyhisselam gösterilecek, sallallahu aleyhi ve sellem sunulacak örnek olarak bir peygamber. İşte o, o gün ve bugün peygamber olarak kıyamete kadar yaşayacak bütün kadınları tanıyan bir peygamber olarak söylüyor. Dahası, siz bilirsiniz o çelişkiyi. Cahiliye döneminde kadınlar anlatılırken mal bile değildi, adam değildi, insan değildi, kafası çalışmazdı, alınırdı, satılırdı, atardı adam elbisesini, tamam bu benim nikahımda derdi filandı diye nice örnekler duyarsınız ve fakat Hazreti Hatice annemize gelince sıra farklıydı derler. Kafası çalışırdı. Ticaret kervanları da vardı, şahsiyeti vardı, kimse müdahale edemezdi birilerini. Ticareti için görevlendirirse, sahtekarlık yapmaları açığa çıkarsa azledilirler veya bir başka cezayı hak ederlerdi filan diye bir başka kadın modeli anlatılıyor biliyorsunuz. Hatta Mümtahine suresinin son ayeti nedeniyle Mekke'den Medine'ye ben Müslüman oldum artık, kafir diyarda yaşamıyorum, ben hicret etmek zorundayım diye gelenler imtihan edilecek diye beyan edilmişti. Hani Hudeybiye anlaşması gereğince bu durumda olan erkekler geri gönderilecekti fakat erkekler kaydı yoktu anlaşmada ve kadınlar imtihan edilip eğer mümine idiyseler onlar geri bırakılacaklardı ya. Allahu Teala onlara diyor ki, Allahu Teala bu konuda aleyhissalatü vesselama diyor ki, يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَائِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, inandığını, mümine olduğunu anladığınız kadınlar, eğer Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile buyuruyordu. Bu şartları sunarken aleyhissalatü vesselam, Mekke'nin bu olayın yaşandığı güne kadar cahiliyesinin hatta önde gelen kadınlarından birisi dedi ki, olur mu öyle, hırsızlık mı? Kesinlikle zaten onu ayak takımı yapardı. Allah'a ortak koşmak mı? Zaten vazgeçtik de onun için geldik. Zina etmek mi? Edepli, terbiyeli olanlarımız kesinlikle böyle bir işe teşebbüs etmediler. Çocuklarımızı öldürmeye gelince, onu bugüne kadar sadece sen yaptın deyince aleyhissalatü vesselam gülmüştü. Bedir'i kastediyor ya da Uhud'da ölenleri kastediyordu. İşte o dönemin kadınları öyle akla gelmedik biçimde ahlaksız, edepsiz anlamına değildi her zaman. Yani kafası çalışan, hayat onlarla birlikte yaşanan bir gerçeğin uygulandığı toplumsal insandı onlar. Ama Allah'ın yüklediği bir görev vardı. Kadınlar kadınca, erkekler erkekçe görevleniyorlardı bu dine göre. Rabbimiz Allah'ımız, tek ilahımız, hayatı düzenlerken, hayatın yaşam programını ayarlarken, erkeklere Kur'an'da istediği, peygamberinin sünnetle anlattığı hayatın yaşanması adına görevler yüklemişti de, kadın için sen nesil yetiştireceksin. Bunun için evde hayatın İslam'a uygun olması görevini yüklediğim erkek için bir sükunet mahalli oluşturacaksın. Sen bu anlamda bir denge unsurusun. Liteskunu ileyha gerçekleştireceksin. Yani erkekler kadınlarla sükunet bulup Allah'ın dinini yaşanır hale getirecekler. İşte bu görev sizin için hayatınızın tümünü, gününüzün, gecenizin tamamını alan bir görevdir. Bu görevi yerine getirince sizler beni razı eder, benim rızama ulaşırsınız diyordu sanki. Namaz kılacaklar oruçla birlikte. Namus ve iffetlerine dikkat edecekler. Bir de kocalarını güldürdüler mi, onlara cennet vardı diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bu varlıklar, yani kadın olarak yaratılanlar, Allah'ın böyle bir görev yüklediği varlıklar, bu görevlerini icra ederken, kendi görevlerini bırakıp eğer, hayır erkeklerden daha iyi erkeklik yaparız diyorlarsa, evet, ona ne şüphe. Söyleyin, yani laf aramızda diye hani bir nazlanma makamı vardır ya, laf şöyle kendi aramızda olsun, bir sohbet makamında şöyle dertleşerek sorayım ben, Hazreti Ayşe annemizi bilir misiniz biraz? İsterseniz Hazreti Ali Efendimizin kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anhuma'yı hatırlayın. Yani hangisini hatırlarsanız o kadınlardan, o dönem kadınlarından kimilerini isterseniz hatırlayın. Ama söyleyin, yani terazinin bir kefesine Hazreti Ayşe konsa, öteki kefesine kafa, gönül, idrak, izan, fikir, akıl, firaset adına hanginiz onunla yarışmaya teraziye çıkacaksınız? Elbette farklı, ama o kadınsa, kadın olarak yaratılmışsa onun görevi ayrı olacaktır. Yani biz bizim yaşadığımız hayattan örnekleri severiz. Ben kadının erkeğin yaptıklarını yapamaz diyenlerden değilim. Hem de hatta isterseniz deneyin, siz de mesela kadınsanız kocanızdan izin alın. Erkekseniz karınıza, hanımınıza izin verin ya da rica edin. Şöyle görevlerinizi bir haftalığına değil ama 40 günlüğüne değiştirin. Hayata hep o karışsın, hep o assın kessin, hep o alsın versin, hep onun dediği olsun. Ne dersiniz, yapamadı mı? Ne demek? Siz çok yaptınız, o az mı yaptı sanki? İşte böyledir hayat. Erkekler nasıl birbiriyle farklı seviyelerde bu işi yapıyorlarsa, kadınlar da elbette yaparlar, görüyoruz zaten. Ama farklı bir örnek geldi aklıma. Mesela, bir bölgeye, bir beldeye, bir kadı veya bir vali tayin etseniz, ben bugünle karışmasın diye sözü Biraz da eskiyi hatırlatsın için böyle seçtim. O da gitse o bölgeye, kadı olacaktı ya, hüküm makamında, kaza makamında olacaktı. Hükmedecek makamda işi öyle ayarlayacaktı. Ya da vali olacaktı ya, velayet makamında, yani etkin ve egemen karar merci olacaktı ya, adam öyle olmasa da, burada bir medrese ya da fakirlerin ev ve barklarını tamir ve tebdil göreviyle görevli bir vakıf vardır dese ve o vakfın ya da işte öyle bir büronun, öyle bir makamın, öyle bir mekanın görevlisiyimdir diye oturuverse oraya. Aman Allah'ım, nasıl da güzel yapsa. Bugüne kadar onun gibi bu işi çeviren, ayarlayan, belirleyen olmasa. Hem ne kadar güzel yapsa. Bütün fakirler memnun. O fakirlerin yaşadığı mahalle sakinleri memnun. O bölgenin bütün insanları memnun. Hatta o yöre değil, bütün her taraf ondan memnun olsa, adam dillere destan, bu işi çok güzel becerse, çok güzel yapsa. Evet, sorsanız adam görevini yapıyor mu? Evet diyemezsiniz ki. Adam ya kadı veya vali olacaktı, o işi yapacaktı. İşi yapmıyor ki. Peki söyleyin, bir kadın anne olacaktı. Engel olun anneliğine. Ya da bir anne oldun, neyse bir kızın olmuştu. Maşallah mübarek olsun. Bir de oğlun olduktan sonra artık yeter anneliğe. Kapat bakalım bu kapıyı diyorsanız. Hanım olacaksa, kocasının sükunet unsuru olacaksa, hanımefendi, yani işte öylece Müslümanca bir kadının hayat programını yaşayarak sergileyen, gösteren, öğreten, anlatan birisi olacaksa ve siz ona engel oluyorsanız, öyle değil diyorsanız, söyleyin görevini yapmış mı ki acaba o kadın? Öyle bir hanım kızla tanıştırdı babası. Yemek yapmak mı? Zillet diyormuş. Ama yapılınca yiyormuş tabii. O yapmayacak. O farklı. Hatta çay mı birileri hazırlasın ya da çayhaneler var, kahvehaneler, gider orada içermiş. Başka dahası mı? Aklınıza ne geliyor? İş adına, ev adına, piyasa adına, para kazanmak, temin etmek ve harcamak adına, hepsi basit, dünya ve dünyalık adına adi işlermiş ona göre. Acaba diyordu babası, neyin nesi, nereden kaynaklanıyor bu iş? Bilmem ki, görüşelim dedim. Evlerindeyim, çağırdı. Kıyafet olarak, ağzını bile kapatan cinslerden denir ya, yani kıyafetine dikkat ediyor, Müslümanlığına kendince dikkat ediyor, gece okuyor, gündüz okuyor, aman Allah'ım, yani elinden kaçanla uçan kurtuluyor sadece belki okumak adına. Evet, şöyle laf lafı açtı. Az biraz boşalsın dedim, neler var kalbinde acaba kafasına yerleştirdiği? Aman Allah'ım, ne kadar enfes, ne kadar enteresan dedim. Dayanamadım, lafı uzatmak istemedim. Dedim ki seni anlamamışlar. Gözleri çakmak çakmak oldu. Dedim ki sana bir ayakkabı bulsam, dağda delinmesin. Sana bir elbise bulsam, çalıya dolanmasın. Senin beline bir şeyler sarsam, sırtına bir şeyler yüklesem, hadi desem Allah yolunda yürü. Ah dedi. Ben de bunu istiyorum dedi. İşte ben bunu anlatıyorum, bunu anlamadılar dedi. Nasıl da canlandı, nasıl da heyecanlandı. Ama ben ona şaka yapmıyordum. Ben onu balon yapıp uçurmak istemiyordum elbette. Ona hakkı öğretecek, ona hakkı duyuracaktım. Evet ama dedim. Bir noktayı atladık galiba. Nereye gideceksin bu halde? Durdu. Nereye gideceğini kim söyleyecek sana dedim. Yüzüme baktı. Soldu sanki. Birdenbire bütün ümit dağları meğer karmış, eridi sanki ve sordum tekrar. Söylesene, senin hayatına o demde program yapacak kim? Bunu kim tespit edecek? Kimin kulu kölesi olacaksın yani? Kime hizmet edeceksin dedim. Sonrası yine her zamanki gibi sen yine bunu Allah'a sor, sen yine bunu peygambere sor demekten başka çarem kalmamıştı. Ne dersiniz? Kadınlara itaat pişmanlık getirir diyor aleyhissalatü vesselam. Anladınız mı? Peki ama onlar daha iyi biliyorsa sen daha iyi bil. Yani benim öyle bir hanımım var ki maşallah Allah cennette beraber kılsın. Ama öyle firasetli ki, yani öyle her şeyi bilir, öyle bilir ki, evet anlıyorum ama sen niye bilmiyorsun? Ve fakat yani ben bunu eğer bilmiyorsam, eğer o da biliyorsa dinlemem neden ayıp olacak? Ben ona itaat edince neden pişman olacakmışım? Gel, peygamberin dediğinde vardır bir hikmet de, çünkü o Allah'ın hikmet dolu görevle görevlendirdiği bir peygamberdir. Bir bildiği vardır mesela. Çünkü ben zannediyorum ki eğer senin hanımın gerçekten hayatı senden iyi biliyor, hayatı gerçekten iyi biliyorsa zaten sana hiçbir şey emretmemeli ki sen ona itaat etmemelisin. Oysa senin yapacağını sana en güzel biçimde, en tatlı bir dille sana öğretmeli. Bu ayrı. Kişi herkesten öğrenir. Hakkı öğrenmenin yolu kadından geçmez denmez zaten. Elbette öğrenebilir ama kadın, yani hanımın sana senin ona ne emredeceğini önce öğretsin de sonra sen onu emredince neşeyle, güzellikle yapsın. Nasıl? Kim kime itaat eder o zaman? Bugüne kadar tanıdığım dünyanın kadınları içinde belki en diyebileceğim akıllardan biri vardı. Kapasitesi, yapısı, firaseti aklıyla farklı, geçmiş hayatındaki tecrübesiyle farklıydı. Nasip ya, doğuracağı çocukların babası olacak bir delikanlı karşısına çıktı ki evlenecekler. Aman demiştim, akıllı davran. Yani nasıl dedi. Biliyordu karşısına çıkanı, firasetini, fikrini, zikrini, yapısını, kapasitesini biliyordu. Tamam dedim. Seni cennete götürmeye elverişli değil mi? Yeterli kapasitesi yok mu? Sen ona itaat edersen cennete gidemez misin? Evet dedi, bu bir, bu çok güzel. İkincisi daha kolay dedim. Eğer bir şeyler sen ondan daha iyi bildiğin makamda yaşıyorsanız, sen ona önceden öğret de o emretsin. Sen ona ne emredeceğini öğret de o emretsin, sen yap dedim. Öyle de gidiyorlar. Bazen takılıyorum karşılaşınca, ikisi birden gülümsüyor ve Allah'a kulluk yolunda yardımlaşmanın hazzını yaşıyorlardı. Evet, kadınlara itaat pişmanlık getirir. Bir de bunun şöyle bir toplumsal ve ekonomik boyutu var zannediyorum. Mesela düşünebildiniz mi? Bütün bir sanayi dünyası acaba kadına itaat etmek için mi çalışır yoksa erkeğe mi? Bilmem, siz daha iyi bilirsiniz. Yani bütün bir sosyal hayattaki işleyen çarklar acaba her bir dişlisi kadına göre mi indekslenmiş yoksa erkeğe göre mi? Ne dersiniz? Evler, eve gelmesi gerekenler, evde durması gerekenler, evin hayat programındaki misyonunun ayarı kadından mı alınır yoksa erkekten mi? Kim ayarlar demedim, ayar kimden alınır demek istedim. Siz bu örnekleri çoğaltın. Mesela aileler evleri dar olduğu için hayatlarının hatta önemli bir bölümünü ev dışında, bazen hatta sokakta geçirmek zorunda kalıyorlar değil mi? Söyleyin, buna etkin ve egemen olan kadın mı erkek mi? Yani bu işte alınan kararlar kadın yüzünden mi erkek yüzünden mi? Sıkıntılar, kavgalar, saldırılar hatta ya da cana kıymalar veya pozitif ve negatiftir zannettiğimiz ama aslında tek merkezden düşünülebilen nice toplumsal olaylar. Söyleyin, kadın merkezli mi daha rahat yorumlayabileceksiniz yoksa erkek merkezli mi? Efendim, işi yapan açısından değerlendirmeyin. O olay neden yaşanıyor olarak değerlendirin. Yani mesela 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl öncesine gidin. Evler değişti, yollar değişti, çarşılar, dükkanlar, tezgahlar değişti. Aman efendim, konuşmalar, söylemler, tavırlar ve tarzlar değişti. Elbiseler, kılık ve kıyafetler değişti. Söyleyin, acaba bu değişimin olması gerektiğine dair imzayı atanlar düşüncelerinin merkezine kadını mı koydular, erkeği mi yoksa? Yani şöyle de diyebilirsiniz. Feminist denilen, kadın merkezli düşünceleri yürütenler de erkekler. Evet ama zaten erkek kafaya kadını taktı mı, ona itaat edeceğim, onunla düşüneceğim, onu öne alacağım, onunla beraber olacağım dedi mi, işte hayat şimdiki gibi yaşanır galiba. Ama ben aleyhissalatü vesselamın dediğini tekrar diyorum. Taatun nisa nedametun. Kadınlara itaat pişmanlık getirir. Eve ekmek alınacaktı. Soruyorsunuz, kaç tane ekmek alayım? O da diyor ki iki. Tamam anladım. Üç tane getiriyorsunuz. Ne oldu? İtaat etmediniz. Maşallah. Yani itaattan ne anladığınızı, itaatın ne anlama geldiğini, hayatınızı düzenleme programlarının nereden kaynaklandığını siz daha iyi bilirsiniz. Öyleyse Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Hayatınızı düzenleme adına ve herkes orada Allah'ın istediği gibi itaatını gerçekleştirsin. Bunun bir boyutu veya uzantısı gibi düşünebileceğimiz bir başka itaat konusu var. Hani aleyhissalatü vesselam, bireysel kıyamet değil, şu ölümle gerçekleşen, evrensel kıyamet değil, hani şu kıyametin koptuğu o büyük olay, bir de toplumsal kıyamet vardı ya, işte onun temel ögelerinden biri, kıyamet alametlerinden biri olarak bize böyle bir itaat sunmuştu. Diyordu ki, en telidel emetu rabbeteha. Yani evde baba reis olacak, anne ona destek olacak, çocukların hayat programı işte bu makamdan, bu merkezden yürütülecekti. Ama eğer bir evde anne ve baba kendi doğurdukları çocuklarını, ama daha ötesi kendileri kendi çocuklarını tanrı kılıyorlarsa, Rabbimiz sensin evladım dercesine onun Rab oluşu gerçeğini kendileri ortaya koyuyorlar ve ona göre karar alıyorlar. Onun kararına göre hareket ediyorlarsa, işte orada o sosyal hayatta kıyamet kopar demişti ya, sanki işte böyle bir itaat, yani kadına göre bir hayat programı ya da çocuğa göre bir hayat programı kişiyi helake götürecektir. 489. Talebul halali cihadun. Helal peşinde koşmak, Allah yolunda yapılan bir çabadır, bir cihattır. Helal peşinde koşmak. Bu koşunun, bu gayretin, bu cehdin, tarihte kıyamete kadar yaşayacak insanlara bir sa'yu gayret örneği olarak yaşandığı en güzeli, Hacer annemizin yaptığıdır bilirsiniz. Oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte, Mekke'de, ama kim yok, kimse yok, ama şehir yok, ama meğer Mekke'ymiş orası, beytin yanı başında, ama Kabe yok, temellerine kadar yıkılmış, Nuh tufanında kaybolmuş, ama işte onun yanı başında, bir ağacın gölgesine bırakılan, Hacer annemiz, oğlu İsmail aleyhisselamla beraber, yol yok, ekin yok, tarla yok, kim yok, kimse yok, su bile yok, yiyecek içecek yok, işte öyle bir yerde bırakılan Hacer annemiz kendisine, ama öncelikle oğluna, İsmail'ine rızık aramaya, madem ki bizi buraya bırakıp gitmeni Allah istemiş, o bize kafidir diyen Hacer annemiz rızık aramaya teşebbüs etti. Allah gönderir. Evet, Allah gönderecekti. Ama Hacer annemiz biliyordu ki kendisine düşen bir görev vardı. O onu yapacaktı, o kadar. Ötesi Allah'ın işiydi. Ona ne diye edepsizlensin? Ona ne diye hani elini uzatsın, burnu soksundu ki? O kendisine düşeni yapacaktı. Hemen yanı başındaki, şöyle sanki o gün için galiba, belki de hani eğer ağaç Kabe'den yana ise, Zemzem kuyusuna göre düşününce, şöyle sırtını dayamışsa, onun hemen yanı başındaysa, onun gölgesine oturmuşsa, karşısında duruveren, şöyle sağ tarafında duran tepeye, önce Safa'ya çıktı. Sonra koştu. İlk baktığı yerden, soluna isabet eden tepeye, Merve'ye doğru koştu. Belki ilk inişte, şöyle düzlüğe inişe kadar koşmadı belki, zaten tepeden aşağıya iniş elbette sürat gerektirirdi. Ama sonra şöyle düzlüğe inince biraz acele etmesi, aman ne var ne yok demesi, ciddiyetini ortaya koyması, yani ben bu iş için sa'y etmeliyim. Acaba bana düşen bir şey var da yapmazsam Allah huzurunda sorumlu olur muyum demesi gerekiyordu. Koştu biraz, sonra Merve'ye çıktı, geri döndü, Safa'ya doğru yine düzde koşuyordu. Sonra Merve'ye, sonra Safa'ya, sonra Merve'ye ve en son bir daha 6. defa Safa derken Merve'de, her bir seferinde hem çevreyi kolaçan etiyor, hem bir ihtimal peşinde koşuyor, hem acaba diyordu, bakıyordu etrafına, hem de İsmail'ini kontrol ediyordu. Acaba o ne haldeydi? O ne yapıyordu? Ciğeri ona asılı kalmıştı, kalbi ona takılı kalmıştı. Allahu Ekber, birdenbire bir fark hissetti. Koşuverdi oraya. Meğer Allahu Teala bir su kaynatmıştı. Zemzeme oluyordu. Yani büngüldüyordu. Allahu Ekber, neredeyse bıraksa akıp gidecekti. Ama ya akar gider de kaybolursa diyordu. Şöyle önünü kapatıvermeye çalışmıştı. Allah hayırını versindi. Allah cennette karşılaştırsındı. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, öyle yapmasaydı akarsu olacaktı, halen akmaya devam edecekti. Neyse, böylesi takdirmiş, öyle diyelim. İşte helal peşinde koşmak, Allah'ın sınırlarında koşmak demektir. Çünkü Allahu Teala bize gönderdiği kitabında, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ buyurur. Yani Safa ve Merve Allah'ın özel işaretleridir. Ne Safa'dan öteye, ne Merve'den beriye taşmadı arayışında. Yani Allah'ın sınırlarını aşmadı. Sınırlar içinde arayacaktı. Helalinden arayacak. Efendim, pazar gün avlayacaktı. Balıklar yeterince vardı kıyıda. Pazartesi, salı öyleydi. Çarşamba, perşembe devam. Cuma günde Allah yetecek kadar balık gönderiyordu, evet. Ama cumartesi gün balıklar neredeyse kıyıya atlayıp hoplayacak kadar çoğalmışlardı. Aman Allah'ım, ne kadar da çoktular, evet. Ama o gün haramdı. Öyle değil mi Allah aşkına? Düşündünüz mü siz bunu hiç? Benim aklıma öyle geliyor. Eğer siz kazancınıza haram helal diye dikkat etmezseniz, aman Allah'ım, ne kadar çok gelir kaynağı var piyasada. Hatta oğlunuz, kızınız, karınızı bile satabilirsiniz kendiniz dahil. Kaç para edersiniz bilmem de. Ama eğer helal olsun, dikkat edeyim derseniz, yeterince gönderir Allah, korkmayın. İşte helalinden kazanmaya çalışmak, helal peşinde koşmak, helal için uğraşmak, Allah yolunda yapılan bir çaba, bir cihattır. Yani öyleyse ne güzel, tamam, ben de helalinden kazanmaya, ekmek parası kazanmaya çalışıyorum diyenlerin ama kulakları vardır, şınlar mı bilmem ki. Ekmek parası mı? Sen şu anda 47 yaşındasın mesela, eve getirdiğin ve yenilsin diye biriktirdiğin ekmekleri 7 ceddine bir sülalene yedirsen bitirmeyecekleri kadar çok olduğunu biliyorsun. Oğlunun, kızının, torunlarının, eniştelerinin, damatlarının, aman efendim hangi bir birim akrabalarının tüm envai türlü çeşit tanıdıklarına varıncaya kadar sen ekmek kazanmış ve yığmışsın. Hala onları bitirmekle meşgul değil, yine yanlarına yığmakla meşgulsun. Öyleyse acaba helal denilen şey bir de kazanç bölümü, kazanma şekli, harcama biçimi olarak da algılanmalı mı dersiniz? Mesela siz bilirsiniz, cuma için Allah'ı gündemde tutma eylemi, ibadeti anlamına zikre çağrıldığınızda artık alışveriş haramdır denilen bir kitabın ümmeti, mümini durumunda mısınız? Öyleyse demek ki kazanç formu olarak da haramlar varmış bazen. Sadece yani insanlar aslı helal olan şeylerin kazanılması konusunda helaldir demekle yetinmeye hakları yokmuş. Mesela hanımınızı ayıracağınız zamanda siz paraya ayırıyorsanız zamanınızı, çocuklarınızı eğitmek yerine para kazanıyorsanız o zamanda, akraba ziyareti yapmak yerine para kazanıyorsanız o konumda, Bakara'ya, Ali İmran'a zaman ayırmak yerine paraya ayırıyorsanız zamanınızı, Buhari, Müslim yerine siz para kazanma peşindeyseniz o dönemde, ne dersiniz? Helalinize gölge düştü, lekelendi mi helaliniz? O zaman yeniden düşünün, helalin talebi Allah yolunda cihat demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.